Ayrım 18. Sayfa 192. Toprak Anı. Bu odanın içindeki mektuplardaki kelimeler buğdayın içinde karıştırılmalı veya elle bebek mavisi bir örneğin üzerine işlenmeli. Bunlar çok evcimen ve de kabullenilir fantaziler. Bereketli dinsel tören hayalleri, hatta aşağıda Marina'nın fantezisindeki gibi erkeklerin kadınların cinsel isteklerini tatmin etmeleri için beslendiği anaerkil toplum fantazileri. Bunlar hep mitolojiye yakın ve kabullenilebilir doğallıktadırlar. Örneğin Grimm'in masalları, bunların korku hikayeleri ve ruhsal çözümlemeler olsa da en azından bunlar çocukları uykuya daldırıyorlar. Aslında birçok kadın Toprak Ana fantezisini, kimi de herhangi bir endişe uyandırmadan gün gün yaşar. Bazı kadınlar bereketliliği düşünürken bir alsatiyan köpek tarafından düzülen kızı inceleyen bir Playboy okuyucusunun heyecanını yaşarlar. Sayfa 193. Vivian. Vivian benim bir arkadaşım için part-time sekreterlik yapıyor. Arkadaşım bir tiyatro prodüksiyon şirketini evinden yönetiyor. Vivian onun için geceleri çalışıyor ve gündüzleri bütün gün başka bir işte çalışıyor. Tıp okuluna gidebilmek için para biriktiriyor. Ama bu okula başladığımda yeterince para biriktirmiş olmayı istiyorum. Çünkü o zaman konsantrasyonumu sadece tıp üzerine yoğunlaştırabilirim. Çünkü o zaman para için tasalanmamam gerekiyor, diyor. Annesi ve babası bir araba kazasında ölmüşler ve o üvey teyzesiyle yaşıyor. 21 yaşında, demode bir güzelliği var ama çok ihtiraslı. Bu fantaziyi ilk sevişmelerimde kurdum. Jimmy benim ilk erkeğimdi. Hala o benim için tektir. Sonradan kiminle yattığımın hiç önemi yok. Sanırım Jimmy ile kurduğum bu hayalleri daima düşüneceğim. Bunlar sanki her bacağım açılışımda otomatik olarak aklımda beliriyorlar. Her neyse, o ilk gecede çok fazla uyuduğumuzu sanmıyorum. Biraz marihuana aldık. Bu yüzden kaç kez yaptığımızı hatırlamıyorum. Hiç canım acımadı ve hiç kan akmadı. O gece belki iki ya da üçüncü seferde o beni bu pozisyona soktu. Bana bu fikri ilk olarak düşündüren de bu pozisyondu. Bu ekilme fikrinin tohumları tam orada atıldı. Demek istediğim, yarığınız göğe doğru kalkmış değilse asla bu ekilmek fantezisini kuramazsınız. Yapabilir misiniz? Çünkü bu neyse o. Sayfa 194. Sırt üstü yatıyordum. Bütün ağırlığım omuzlarımda, bacaklarım gergin ve onun omuzları üzerinde. O tam üzerime yükselmiş, ona bir ara baktığımı ve üzerimde yayıldığını, içime geldiğini ve beni deldiğini hatırlıyorum. Dümdüz içime. Diğer bir yandan bu korkutucu bir tablo değil. Orada kendimi çok geniş ve uyumlu hissettim. Çok açık ve yaygın. Beni sıvısıyla doldurmasını bekliyordum. Sanki ben yeryüzünde geniş, ılık, verimli bir deliktim ve onun tohumu ekmesini bekliyordum. Sadece onun için, sadece bu sebepten ötürü ekilmek istiyordum. Ben yeryüzüydüm. Yeryüzünde bir deliktim. Aslında ben tam bir deliktim ve o da uluslararası muhteşem Harvester tohum ekicisi gibi yerin içine işliyordu. Yani bana her sokmada delikten deliğe hareket ediyordu. Ben bütün deliklerdim. Ben yeryüzüydüm. Tekrar tekrar ekiliyordum. Bu çok heyecanlıydı. Çok çok doğru ve doğal. Sırt üstü yatmıştım. Bacaklarım havada, ayağım tavana doğru ve sonunda bu dünyadaki en doğal pozisyonu yakalamış gibi görünüyordum. Ve düzülmek, bir toprak ekici makine tarafından, onun muhteşem uluslararası harvester'ı öyle ki toprağa her şeyden daha derin girebilir, beni doldurabilir ve ekilmiş olarak bırakabilir, tam kıvamında. Sanırım bu sadece ekilmenin heyecanından değil, her sokuşun bir delik açacağını bildiğimden tamamıyla. Bunu anlayabilir misiniz? Heyecanlı olan tahmin edilemez büyüklüğüne rağmen o makine değildi. Heyecanlı olan kısım ekilme kısmıydı veya toprak olma. Tanrım bilemiyorum ama bu hisse bayılıyorum. parantez içinde kayıt edilmiş söyleşi. Sayfa 195. Marina. Marina kendi sosyal göçebe düzenine her ülkeye uyum sağladığından daha fazla uyum sağlıyor. O şimdi Boston'da yaşıyor. Geçen yıl Paris'teydi. Son aşkı İtalyan bir bankacı. Eskisi ise bir İngiliz lorduydu. Tek ortak noktaları hepsinin yaşının 3 katı görünmesidir. O 20 yaşında. Annesi bir Fransız, babası İsveçli. Banka hesabı oldukça geniş. Kilometreler boyunca o kendi hayatına gömülmüş ve hala çok saf kalmayı başarmış. Yarım düzine dil biliyor ve bir reklam şirketi için çalışıyor. Çok erken yaşlardan beri mastürbasyon yapıyorum. Sanırım yaklaşık 3 yaşımdan beri. Ailem bunun için çoğu kez doktora başvurdu. Çocukken sevdiğim yakın bir arkadaşımı veya güzel bir bayan komşumuzu düşlerdim. O her zaman taparcasına sevdiğim komşumuzu. 9-10 yaşlarımda erkeklerin farkına varmaya ve mastürbasyon yaparken onları düşünmeye başladım. Sevişmenin ne olduğu hakkında belli belirsiz fikirlerim oluştu ama Fransız öpücüğüyle bütün bunlar yok oldu. 10 yaşındayken bütün ilgim bir kız arkadaşıma çevrildi. Akdenizli çocuklar çok çabuk olgunlaşıyorlar. Onun babası jinekologtu. Böylece o açıkça bir au kavranttı. Ailemin ülkesinde bunaltıcı bir günde hatır hutur üzüm yediğimizi ve ihtirasla devamlı erkekler hakkında konuştuğumuzu hatırlıyorum. Erkekler, erkekler, erkekler. Aşk, aşk, aşk. Öpüşmek, kucaklaşmak, sevişmek. Sonra o kadın ve erkek arasında gerçekte neler olup bittiğini bilip bilmediğimi sordu ve bana çok açık ve net her şeyi anlattı. O zaman şöyle düşündüm. Ama bu sadece dağılmış çarşaflar dışında mastürbasyon gibi bir şey olmalı. Benim en sevdiğim aletimin yerini sulu bir şeyler alacak, ıslak bir et. Manzaralar baş döndürücü gözüküyordu ve ben nefis olasılıklar hülyaları içinde yüzmeye başladım. Ve eğer bunu nasıl hissettirdiğini bilmek istiyorsan diye devam etti, tek yapman gereken bir çaydanlık bulup onu ılık, tire çok sıcak olmasın, tire suyla doldurman, bacaklarını sonuna kadar açıp onu içine dökmen. Sayfa 196. Kaybedecek vaktim yoktu. Hemen içeri koştuk. Ben annemin en güzel Rus gümüş çaydanlığını kaptım. Kendimizi banyoya kilitledik. Bacaklarımız tamamıyla açık, küvetin iki tarafına oturduk. Sırayla çaydanlıktaki suyu klitorislerimize dökerken aynı zamanda da vücutlarımızla ilgilenmeyi içgüdüsel bir aşkla sürdürüyorduk. Ayrıca kendimi toprak ana gibi düşündüm. Bereketli yağmur tarafından sulanıyordum. Mısır'da bir aşk efsanesi veya Krete'de otantik bir imparatoriçe gibi krallığın bütün genç erkeklerini baharın başında deniyor gibi düşünüyordum. Kendimi yenilemek için. Parantez aç. Erkeklerin hepsi yakışıklıdır. Çünkü diğerlerini ben imha etmişim. Parantez kapa. Ben kendimi kendi içimde kaybederken diğer arkadaşımın neler düşündüğünü size anlatamam. Parantez içinde rica üzerine yazılmıştır. Ensest. Fantezi evinde her kalıcı fikir, kadının fantazilerinden tam olarak zevk alabilmesi için belirli bir fantazi karakterinin veya karakterlerinin var olmasına veya somutlaşmasına dayanır. Ensest ilişkiyle başlıyorum. Çünkü Dr. Freud'un gelişi, güzel kadının Oidipus'taki eşitliğine olan ilgisizliğinin yanı sıra kadınlar için ilk cinsel hayaller babalarıdır, erkek kardeşleridir ve benzeri. Bu aslında en özde olan ve en kalıcı olandır. Bu ilginçtir ki sanırım Freud daha başlarda kadınların kendi babaları, üvey babaları veya büyük erkek kardeşleri tarafından tecavüze uğradıkları isterik kadın hikayelerini bir gerçek gibi kabullenmiştir. Sonraları evin erkeğinin ondan sonra gelecek her erkek için farkında olmadan yenilmez bir rakip olacağı hayalini güçlü bir şekilde kurdukları yaşa geldiklerinde, diktatör aileler tarafından büyütülmüş kadınların bu hikayeleri kurduğunu gözlemlemeye başlamış. Sayfa 197. Ben ensest ilişkinin psikolojik anlamını tartışabilecek mevkide değilim. Bunun aleyhinde veya lehinde de değilim. Fantazi olarak bile. Ama bence edebiyattaki akrabalık ile ilgili de delillerin veya ilginin azalmasına rağmen kadınların da erkekler kadar ensest ile ilgili endişeleri, düşünceleri var. Bütün anne babayla yatakta geçirilen pazar sabahları Bella'nınki gibi son bulacak diye bir şey yok tabii ki. Ama merak ediyorum, bu tür bir aile oyununda sonraki fantaziler için nasıl tohumlar atılıyor? Yetişkinler kendi büyümüş zararsız hayallerinin bazılarını tatmin edebilirler. Evlilik, yataklarında tüm aileye neler olduğuyla ilgili çok açık ve kontrollü fikirlere sahip olabilirler. Ama ya çocuklar? Bella. Ben 32 yaşındayım. Londra Hastanesi'nde ehliyetli bir hasta bakıcı olarak çalışıyorum. 14 yaşında bir oğlum var. Evlendiğimde hamileydim. Kocam da bir doktor. Benim fantazim beni o kadar çok şaşırtıyor ki bu yüzden onu ömür boyu sır olarak saklamaya karar vermiştim. Çünkü bu yeni bir kişisel eğilim ve ben bunu yazarak bir kısmını düşünce sistemimden atmak istedim. Fantazilerim ensest ilişki etrafında gelişiyor. Yıllarca ensest ilişkiyle ilgili ufak tefek bilgiler edindim. Bütün Yunan efsanelerini bilirim. Bir erkeği seksi bulmak için onun ailenin bir ferdi olduğunu düşünmem yeterlidir. Sayfa 198. Eğer arkadaşlarım konuya ilgi gösterirlerse onlara daha sert davranıyorum. Birkaç yıl önce ensest ilişkiyle ilgili bir olay bana ilham verdi. Bu, Midlands Hastanesi'nde gerçekleşti. Ben araba kazası geçirmiş göz hapsinde sevimli genç bir memura bakıyordum. Davaları sırasında o bir babaydı. Hapishaneden kızı doğduktan sonra çıkmıştı. Kanunlar onların aynı evde yaşamalarını yasaklıyordu. Hem de cinsel ilişkileri sürmesine rağmen. Göz hapsindeki adam kız ona güvendikçe mutluydu. Onunla geceleri sohbet ettik ve konuşmalarımızın çoğu benim en sevdiğim konuyla ilgiliydi. Bir gece ikimiz de çok heyecanlıyken benden bir şişe istedi. Ben yatağının etrafına perdeyi çektim ve şişeyi pijamalarının altına koydum. Penisini yakaladım, oldukça genişti. Onu birkaç dakika öylece tuttum. O şişeye giremeyecek kadar dikleşti. Mastürbasyon yapmaya başladım. Yeterince sertleşmeye başladığını düşündüğümde onu öpmeye başladım. O sırada okundan fırlayan spermlerini hissedebiliyordum. Spermlerin çoğunu şişeye aldım. Dudaklarımız birleşti. Bana, "Teşekkürler kardeşim," dedi. Ben de, "Ah abi," diye yanıt verdim ve böylece cinsel bağımız kuruldu. O kendine geldiğinde defalarca birlikte olduk ve birbirimize hep "Kardeşim, abim," diye seslendik. Lütfen ensest konusunu açın. Bunun bir tedavisi var mı? Bu yaşlara kadar devam etme riski var mı? Daha fazla dayanamayacağımı biliyorum. Eminim bunu denesem veya yaşasam bu utanç beni öldürür. Parantez içinde mektup. Sayfa 199. Lola. 17 yaşında evlendiğimde hamileydim. 14 yaşında düzüşmeye başladığımda kendi başıma takıldığım 3 harika yılım oldu. Bunu da 2 erkek kardeşime borçluyum. Biri benden 1 yaş büyük, diğeri ise 1 yaş küçük. Bir gün beni tamamıyla masumane bir şekilde okulda bazı erkeklerle takılırken gördüler. Bana şantaj yapmaya, beni birçok şeyle tehdit etmeye başladılar. Eğer bu erkeklerle her şeyi yapmazsam ve onların beni bu şekilde izlemelerine izin vermezsem, annemlere bunu anlatacaklarını söylediler. Aslında benim yaptıklarım onların yapmamı istediklerinden çok daha masumane şeylerdi ama beni onların tehditlerine boyun eğdiren neydi bilemiyorum. Sanırım ben düzülmek istiyordum. Kardeşlerimin iki yanında durduklarını ve diğer erkeklerin beni nasıl yapacaklarıyla ilgili emirler verdiklerini hatırlıyorum. Parantez aç. O zaman hepimiz bakireydik. Parantez kapa. Ve bugün hala onların orada olmalarının verdiği korkuyla karışık heyecanı hatırlayabiliyorum. İki kardeşim de bana asla girmediler. Fantazilerim hariç tabii ki. Fantazilerim de bunu daima yapıyorlar. Bundan sonra bu şantaj serüveni geceleri uyuyamama sebep oldu. Evde yatağımda yalnızken kardeşlerimin evde dolaştıklarını, odama doğru geldiklerini hayal ediyordum. Sessiz evde her ses onların ayak sesleri gibiydi. Sık sık ikisinin aynı anda benim için odama geldiklerini, iki yanımdan yatağa girdiklerini düşünüyordum. Bir gece ben 14'ümdeyken, uzanırken abimin kamışını hayal ettiğimi hatırlıyorum. Tire, tabii ki onu gördüm. Tire. Ve onun içime girip büyüdüğünü düşünüyordum. Aniden kendimi kontrol edemez hale geliyorum ve çıkardığım ses tire gerçekten de sesli bir şekilde inliyordum. Tire annemleri uyandırabilir. Sayfa 200. Ama ben elimle ağzımı kapatarak bunun küçük kardeşim olduğunu düşünüyordum. Bu sırada abim olduğunu düşünerek diğer elimle mastürbasyon yapıyordum. Sanki vicdan azabı çeker gibi kendimi dövüyor gibi gözüküyordum. Bütün bu olayın ne kadar yanlış olduğunu düşündükçe heyecanım daha da artıyordu. Bugün bile hala düzülürken 51 yaşındayım. Bir kardeşimin yanımda dikildiğini, sanki o zamanki gibi beni zorladığını ve düzenin de diğer kardeşim olduğunu hayal ediyorum. Ayakta duranın kamışı ortada ve ben onunla oynuyorum. Parantez içinde diğeri içimdeyken. O yüzüme gelene kadar. Sonra pozisyonları değiştiriyorlar ve tatmin olana dek bunu sürdürüyoruz. Ben kardeşlerimin eşlerini de fantazilerime katıyorum. Bunu daha geniş bir aile tablosu haline getiriyorum ve onlarla yaparken kocamın da karılarına ne kadar büyük bir zevk verebileceğini hayal ediyorum. Benim sevgili kardeşlerim. Ama genelde ben ve kardeşlerim varız. Şok mu oldunuz? Olmamalısınız. Bu tür şeyler hayal edemeyeceğiniz kadar çok. Gerçekten oluyor. Biliyorum ki bu sadece fakir ailelerde değil, benimki gibi ailelerde de oluyor. Kız kardeşler, erkek kardeşler. Yani bu en harika ailelerde bile oluyor. Parantez içinde söyleşi. Hayvanat bahçesi. Sevimli köpekler her yerde var. Komşumuzun bir tane köpeği olmasa dahi. Köpekler onlardan yapmalarını istediğiniz bir şey karşısında asla şaşırmazlar. Asla utanma duygusunu yaşamazsınız ve asla konuşmazlar. Çok şaşırtıcı ki kadının cinsel fantazilerinde köpekler çok sık yer alıyorlar ve onlar evin içinde her yerdeler. Bu fantaziler çoğunlukla gerçekte olan şeyler, değil mi? Sayfa 201. Köpek fanteziye çok önemli bir kalite getiriyor. Suçsuzluk. Bu asla sizin hatanız değil. Onun da hatası olamaz. Köpeklerin kocaman, tabiatları gereği meraklı burunları vardır. Ve sen herhangi bir harekette bulunmasan dahi o büyük ıslak dilleri otomatik olarak dışarı fırlar ve kokladığı her şeyi yalamaya başlar. Bu onu içeri sokmanın basit bir başlangıç lisanıdır. Her şey böyle başlar. Tire. Küçük kızların kendilerinin bile dokunmaya cesaret edemedikleri özel kısımlarına erişirler. Tire. Sevimli aile köpeği yanına gelir ve ona ilk cinsel heyecanı aile köpeği tattırır. Kızın devam etmesine izin verip vermemesi önemli değildir. O ilk yalamanın verdiği zevkin anısını hayat boyu unutmaz. Sonraları ümitle sevgili bir adam tarafından keşfedildiğinde veya mastürbasyon sırasında klitorisinin bütün potansiyelini hatırladığı doğal deneyimle, parantez aç, eğer devam etmesine izin verdiyse, parantez kapa, veya hayalinde bunu canlandırmasıyla, parantez içinde izin vermediyse, o heyecanla cinsel bir çeşitlilik yaratabilir. Bu, sessiz bir hayvanın karmaşıklığının getirdiği tabunun kalitesine bağlanmaktadır. Diğer popüler ev hayvanları ise kedi, kuş gibi pek fazla cinsel fantazilerde yer almıyorlar sanırım. Belki de bu onların koklayıcı olmamasından kaynaklanıyordur veya dillerinin çok küçük olmasından veya bacakları arasından sarkan erkeklikleri olmamasından. Özellikle de gerçekte ve fantazide onu hatırlatıcı ve heyecanlı kılan belirgin kırmızı ucu önemlidir. Bir hayal. Açıkçası eşekler, boğalar kusursuz kamışlarıyla yer alıyorlar. Bunlar farklı hikayeler. Çiftlik hayvanlarında yalama olayı yoktur. Ne gerçekte ne de fantazide klitorisle ilgili bir baştan çıkarıcılık söz konusu değildir. Sayfa 202. Bir eşek veya boğa tarafından düzülmüş çok fazla kadın olduğunu sanmam ama erkeklere özel akşam yemekleri olduğunda bunlar yokmuş gibi de düşünülüyor. Çiftlik hayvanlarıyla bu hayal edilir ya da edilemez. Kamışın görünür tahrik ediciliğine bağlıdır. Onun her şeyden büyük oluşu, olağanüstü ölçüleri. O büyüklükte bir şey hayal edin. Bu harikalığa nasıl tepki vereceğinizi, onu ilk gördüğünüzde büyük bir olasılıkla zevkten dört köşe olursunuz. Onun size girdiğini düşünün. Nasıl bir kadın böyle bir kamışa bakıp da onu içinde düşünmez? Bu tıpkı yarış yapan bir arabaya bakıp onun hızının vereceği heyecanla ilgilenmemek gibi bir şey. Aslında bunun bu hayvanlar tarafından düzülmek için düşünüldüğünü sanmıyorum. Açıkçası bu böyle bir kamışın seni doldurduğunu hayal etme isteğidir. Gerçekte de hayallerde de kadınlar doldurulmayı arzuluyorlar. Belki de bu kadının daha fazlasını istediğini göstermesinin bir yoludur. Ama herkes bilir ki adamınki çok fazla küçük olmadıkça önemli olan adamın penisinin boyu değildir. Sanırım bu daha harika, daha tamam ve daha gerçek seksi olan ihtiyacını dile getirebilmesi için kullandığı bir metafordur. Jo, bu fantaziyi çoğunlukla yalnızken kuruyorum. Ellerimleyken ve bazen de kocamla sevişirken. Evde yalnızım. Kocam işe gitmiş. Aşağıda ev işlerine başlıyorum. Salondaki bulaşıkları mutfağa taşıyorum. Sabahlığımı ve geceliğimi çıkarıp çıplak olarak çalışmayı sürdürüyorum. Çalışırken komşunun köpeği de beni izliyor. Daima buralara gelir. Onunla ilgilenmiyorum ama onun ıslak burnu ve ılık nefesi her durduğumda bacaklarımın arasında dolanıyor. Cesurca bacaklarımı açtığımda dili dışarı çıkıyor, beni yalamaya başlıyor. Bense o sanki orada yokmuş gibi işime devam ediyorum. Hareket etmeyi sürdürüyorum. Kendime de ona da çok fazla izin vermiyorum. Yavaşça, farkında değilmişim gibi ona daha fazla süre izin veriyorum. Şimdi iki kez yalıyor. 3, 4 artıyor. Burnu özel yerlerime değiyor. Bana daha fazla yaklaşmasına izin veriyorum. Aniden oyundan sıkılıyor ve tabii ki bırakıyor. Sanki ben aşağıdaki bütün odaların temizliğini bitirmişim gibi. Sadece mutfak kalmış. Onu hep en sona bırakırım. Sayfa 203. Çabucak mutfağa gidip ona sesleniyorum ve o içeri girer girmez kapıyı kapatıyorum. Böylece artık kaçamaz. Hızlanıyorum. Onun ilgisini kaybetmesini istemiyorum. Bir kap ve çikolata kek karışımı bir kutu indiriyorum, kocamın en sevdiğinden. Hızla yağı karıştırıyorum ve bir kısmını kek kabına döküyorum. Böylece en azından akşam için biraz kekimiz olsun. Diğer yarısını da göğüslerime sürüyorum ve keki fırına koymak için eğilince, köpeğin bunu göğüslerimden yalamasına izin veriyorum. Parmağımla karışımı yarıyorum ve göğüs uçlarımda yayılmasına izin veriyorum. Böylece o göğüslerimden ayrılamıyor ve canımı acıtana kadar onları yalıyor. Ta ki onlar sızlayana dek. Sonra buzdolabına gidip tereyağını indirmek için çıkarıyorum ve dolaptan şeker ve bir şişe bovril çıkarıyorum. Yağ ve şekeri karıştırmak için mutfak sandalyesine oturuyorum. Tam masanın yanındayım. Kucağımda bir kase var. Bovrili yarığımın içine ve dışına sürüyorum. Şeker ve yağı karıştırırken köpek bacaklarımın arasına doğru yaklaşıyor ve beni yalamaya başlıyor. Kaseyi kaldırıyorum. Onun üzerinde çalışıyorum. Yumuşak, daha yumuşak. Sayfa 204. Sandalyeden aniden düşüyorum. Bacaklarım sonuna kadar açık, geniş kase köpeği kapatıyor. Kekin ılık, tatlı kokusu mutfağı kaplamış. Fırının önünde, fırın kapısının cam kısmının hemen önündeyiz. Kekin yavaş yavaş kabardığını görebiliyorum. Parmağım tekrar tekrar bovril kavanozuna dalıyor, yarığıma iyice sürüyorum ki köpek daha sert emsin, yandan yana geçsin diye. O kemik arar gibi üzerimde çabalıyor. Kekin tatlı kokusu beynimi kaplıyor. Köpeğin kırmızı şeyinin penis kılıfının altından içeri dışarı kayışını hayal ediyorum. Kek gittikçe daha fazla büyüyor, sanki fırını dolduracak gibi. Kapısını itip odaya patlayacak gibi. Bizi tatlı ılıklığının içine alacak gibi. Köpeğin durmaması için, kekin temiz mutfağımda patlayıp dağılmaması için, kocamın ben bitirmeden gelmemesi için dua ediyorum. Ben hazır olmalıyım. Köpek de bitirmeli. Parantez içinde rica üzerine yazıldı. Rosie, hatırlayabildiğim kadarıyla ilk cinsel duyguları bir gün köpeğimle oynarken yaşadım. Aniden onun yarığımı yalamasını istedim. Ama bunu düşünmemle birlikte köpeği itip uzaklaştırmam bir oldu. Kendimi suçlu hissetmiştim. Şimdi yıllar sonra tam tersi. Bir köpekle seks yapmaya bayılıyorum ya da beni yalamasına izin vermeye. Ama sadece aklımda. Bu beni heyecanlandıran bir düşünce ama gerçekte bununla ilgili herhangi bir şey kesinlikle yapmam. Parantez içinde mektup. Down. 14 yaşlarındayken bir kez kahvaltı etmek için aşağıya tamamıyla çıplak olarak indim. Yazdı ve evde kimse yoktu. Bu büyük evde çıplak dolaşmak çok hoş bir histi. Sayfa 205. Köpek mutfaktaydı, uyandı ve havlamaya başladı. Sonra burnuyla beni dürtmeye ve koklamaya çalıştı. Parantez aç. O çok uyuşuktu, iyi bir eğitim almıyordu ve biraz da aptal bir köpekti. Parantez kapa. Ben aniden altındaki o sertliği fark ettim. Bir yandan ona izin vermek istiyordum. Ne yapmasına izin vermek acaba? O yaşta ne yapacağını gerçekten de bilmiyordum ve diğer yandan çok utanmıştım. Ama tanrım, bu çok güçlü bir arzuydu. Gözlerimi kapatıp burnunun gideceği yerlere gitmesine izin vermek. Eğer kahvaltıma devam etmeseydim neler olurdu çok merak ediyorum doğrusu. Bu tabloyu binlerce defa farklı şekillerde hazırladım. Tamamıyla köpeğin kamışı içimdeyken ve ailem etrafta dolaşırken. Buna sen bir isim ver. Parantez içinde mektup.